Ayrım 16.
Okulda cinsel eğitim. İlk kez 1978 yılında yayınlanan Çocuk Ruh Sağlığı adlı kitabımda cinsel eğitim konusunu kısaca tartışmış ve şimdilik cinsel eğitimin okullarda verilmesinin yararlı olmayacağını, hatta olanaksız olduğunu belirtmiştim. Geçen zaman içinde bu kanım pek değişmedi, ancak bu konuyu daha ayrıntılı tartışmakta yarar görüyorum. Cinsellik yaşamın en önemli yanlarından biri olduğuna göre gençleri bu konuda bilgisiz bırakmak doğru mudur? Cinsel bilgiler vermek gerekmez mi? Hiç kuşkusuz cinsel bilgiler de matematik, tarih ve din bilgisi kadar yaşamla ilgilidir. O nedenle öğretimin dışında tutulamaz. Ancak cinsel bilgilerin önemli bir özelliği vardır. Duygular, inançlar, tabular, yasaklar ve değer yargılarıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Dolayısıyla matematik ve fizik öğretir gibi öğrenciye aktarılamaz. Öğrencinin yadırgadığı, korktuğu ve utandığı bir konuda sağlıklı bir öğretim yapılamaz. Olsa olsa erkek beden yapısı, cinsel organlar, döllenme ve doğum olayları biyoloji dersi gibi anlatılabilir. Ancak bu cinsel eğitim değildir. Cinsel bilgiler ilkokul ve ortaokulda gereklidir ve yararlı da olabilir, ama ergen gençlerin cinsel konularda bilmesi gerekenler çok değişiktir. Gençlerin soruları korkularıyla, ön yargılarıyla, saplantılarıyla ilgilidir. Asıl önemli konular da bunlardır. Örneğin kendi kendine cinsel doyum, mastürbasyon konusu gençlere nasıl anlatılacaktır? Bunun doğal bir bedensel ihtiyaç, cinsel gerilimi azaltan bir boşalım yolu olduğunu öğretmen gençlere söyleyebilecek midir, yoksa bu soruyu sorulmamış mı sayacaktır? Ayrıca zorunlu din dersi okuyan gençlere bunun günah olmadığı, tıpçada hiç sakıncalı olmadığı gerçeğini açıklamak kolay olmayacaktır. Cinsel birleşmenin çok güzel, çok zevkli olduğu anlatılabilecek midir? Din dersi veren hocalarla çatışmaya düşülmeyecek midir? Bu duyarlı konunun kız erkek karışık bir sınıfta tartışılması da ayrı bir sorun yaratacaktır. Erkekler gülecek, kızlar utanıp kızaracaklardır. En önemlisi, gençler okulda verilecek bilgilerle evde aşılanan korkular, yasaklar ve günahkarlık duyguları arasında bocalayacaklardır. Özellikle koyu din eğitimi almış bir genç için bu konuların konuşulması bile günah işlemekle birdir. Gencin ailesiyle öğretmenin karşı karşıya gelmesi ise düşünülemeyecek çatışmalara yol açabilir. Herhangi bir Anadolu okulunda cinsel eğitim başladığı gün son bulur. Halktan okulu basıp öğretmen dövmeye gelecekler de çıkar. Bu çeşit tepkiler olmasa bile toplumun bugünkü tutucu yapısı cinsel eğitimden beklenen sonucun alınmasını engeller. Evle okul arasında kalan gençler, özellikle kızlar, yeni yeni bilgilerden sevinmek yerine bunalıma girerler. Başka bir güçlük de cinsel eğitim verecek öğretmen bulmakta çıkacaktır. Öğretmen de bu toplumun bir üyesi olduğuna göre o da cinsel konulardaki değer yargılarının etkisi altındadır. Onun da korkuları, kuşkuları, yenemediği saplantıları olabilir. Böyle bir öğretmenin kendi ön yargılarını ve sağlıksız yaklaşımını öğrencilere aktarması tehlikesi vardır. Saydığım bu engeller aşılabilirse cinsel eğitime başlanabilir ve ancak o zaman beklenen yarar sağlanabilir. Yıllardan beri cinsel konulara okullarda yer veren ABD'de bile yeterli bilgi verilmediği, cinsel öğretimden öteye gidilmediği anlaşılmaktadır. Yaşları 13-19 arasında değişen 1500 genç kız arasında yürütülen bir soruşturmada, gebelik, doğum gibi biyolojik olayların ve cinsel organların anatomisini öğrenmenin cinsel eğitim sayılmadığı anlaşılmaktadır. Gençler bu bilgileri kitap ve dergilerden de öğrenebilmektedirler. Onların asıl merak ettiği konular cinsel duygular ve cinsel davranışlardır. Evlilikten önce cinsel ilişki, mastürbasyon, cinsel doyum, cinsel soğukluk, cinsel güçsüzlük, kısırlık, eşcinsellik gibi konulardır. Bu genç kızların %82'si cinsel bilgilerini annelerinden aldıklarını belirtmişlerdir. Ancak asıl eğitimi okullarda ve kız erkek karışık sınıflarda almak istemektedirler. Böyle bir isteğin ülkemizde kızlardan gelmesi elbette düşünülemez. Bununla birlikte cinsel özgürlükleri ülkemiz kızlarıyla karşılaştırılamayacak ölçüde geniş olan Amerikalı genç kızlarda yeterli cinsel eğitim alamamaktadırlar. Başka bir deyişle kuru bilgi yerine duygularla, tutumlarla, davranışlarla ilgili konularda aydınlanmak istemekte, kişisel sorularına korku, kaygı ve meraklarına yanıt aramaktadırlar. İsveç'te cinsel eğitim 30 yıldır okullarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. İsveç'te bu süre içinde cinsel hastalıkların, boşanmaların, istenmeyen gebeliklerin azaldığı ve intihar oranının düştüğü bildirilmiştir. Bu olumlu sonuçların hepsi cinsel eğitime bağlanmasa bile insanlardaki suçluluk duygularını silerek cinsel uyumsuzluklardan doğan ruhsal sorunları azalttığı söylenebilir. Cinsel eğitimi başlatmak için ülkemizde cinsellikle ilgili ön yargıların ve tutuculuğun ortadan kalkmasını beklemek de gerekmez. Cinsel eğitim, deneme niteliğinde, ailenin onayına ve öğrencilerin isteğine bağlı olarak şimdi de başlatılabilir. Bu amaçla büyük kentlerin eğitim düzeyi yüksek ortaokul ve liselerini seçmek yerinde olur. Özel kurslardan geçmiş öğretmenlerden ya da ruh hekimleri ve psikologlardan yararlanılabilir. Olanak varsa derslerin 10-15 kişiyi geçmeyen kümelerde yapılması daha iyi olur. Çekingenlik ve utanmayı en aza indirebilmek için kızları ayrı bir kümede toplayıp kadın öğretmenlerle, erkeklerin de bir erkek öğretmenle konuşmaları doğru olur. Önemli olan bu küme içinde gençlerin serbestçe soru sorabilmeleri ve tartışmaya katılabilmeleridir. Genç bu tartışmalarda genel bilgiler almaktan başka sormaya çekindiği özel sorularına yanıt bulabilmelidir. Çarpık tutumlardan sıyrılmalı, korku ve kuşkularını yenebilmelidir. Öğretmen yeterli bilgiyle donatılmış olgun bir kişi olmalıdır. Kendi ön yargılarını gerçekler gibi gençlere sunmamalıdır. Görüldüğü gibi konu sanıldığından daha duyarlıdır ve yanlış yaklaşımlar yarardan çok zarar getirebilir. Öğretimde verim. Ülkemizde ortaokullarda ve liselerde sınıfta kalma oranı birçok ülkeden yüksektir, %25. Birçok okulda bu oran %50'yi geçmektedir. Okulu bırakanlar bu oranın içine konmamıştır. Hiç kuşkusuz bu sonuç çok yüksek oranda verimsizlik anlamına gelir. Okulu bırakanların bir bölümü yüksek okulda başarı sağlayamayacak öğrencilerdir. Bir bölümü de ortaokuldan sonra sanat ve meslek öğretimine yöneltilemeyen gençlerdir. Batı Almanya gibi bir ülkede ilk ve ortaokuldan sonra liselere girişte sıkı bir eleme yapılmaktadır. Bu elemeden geçen öğrenciler, jimnazyum adı verilen 4 yıllık liselerde okumakta ve yüksek öğrenime geçmektedirler. Bu ülkede üniversiteye girebilen gençlerin sayısı sınırlanmakta ancak eğitimin düzeyi yükselmektedir. Önemli olan ülkenin gereksinim duyduğu sayıda yüksek okulu bitirmiş genç yetiştirirken, nitelikle nicelik arasında denge kurabilmektir. Ülkemizde ne sayıca ne de nitelikçe yeterli eğitim verildiğini söyleyemeyiz. Eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltmek için sürekli yenilikler ve denemeler yapılmaktadır. Örneğin, Trump planı, öğrencilerin konuya göre değişen küçük büyük kümeler içinde öğrenim görmesini önermektedir. Gençler değişik yetenek kümelerine ayrılarak eğitilmektedirler. Konuya göre üçlü, beşli veya daha büyük çalışma kümeleri de oluşmaktadır. Kimi konularda da 100 kişiyi geçmeyen kümelerde TV ve konferanslar aracılığıyla benli konular işlenmektedir. Ancak çok varlıklı ülkelerin bol olanaklı okullarında uygulanan bu yöntemle öğrencinin yeteneğinin en üst noktasına kadar işlenmesi amaçlanmaktadır. Oysa ülkemizde normal lise eğitimini başarıyla bitiren bir genç kurslardan geçmemişse yüksek öğretim sınavını kazanmakta zorluk çekiyor. Başka bir öğretim planına göre İkili gelişme planı, her öğrenci yarım gün kendi sınıfında, yarım günde ilgi ve yeteneklerine göre ayrıldığı kümelerde özel öğretmenlerin denetiminde öğrenim görmektedir. Böylece öğrenciler kendi sınıflarının ortalama başarısına bağlı kalmamakta, her öğrenci kendi yeteneği ölçüsünde gelişme olanağı bulmaktadır. Bu yöntemle aynı zeka düzeyinde ama değişik yetenekleri olan gençlerin belli konularda en üst düzeye çıkarılması amaçlanmaktadır. Orta öğretimde ders kitapları yeni baştan, yeni bir anlayışla yazdırılmalıdır. Her ders yılında okutulan ders sayısı azaltılmalıdır. 13 çeşit ders 7-8'e indirilmelidir. Her derste her şeyden biraz öğrenmek yerine öğretilenin daha iyi özümletilmesi sağlanmalıdır. Türkçe, matematik ve fen dersleri her yıl okutulmalı ancak tarih, coğrafya, din bilgisi, ahlak dersleri belli sınıflara toplanmalıdır. Dersler çeşitli öğretim araçlarıyla ilgi çekici kılınmalı, deneye ve uygulamaya yer verilmelidir. Yabancı dil öğretimi 6 yıla yaymak yerine 1-2 yılda yoğun biçimde verilmelidir. Gençlere yeteneklerine göre ayrı ayrı eğitim uygulamak en ideal ama çok lüks ve pahalı bir yöntemdir. Ancak küçük kümelerde eğitim denenebilir. En yetenekli gençleri ayrı kümelere ayırmak, onlara ayrıcalık tanımak için değil, öğretimin verimini artırmak için yapılmalıdır. Yoksa daha az yetenekliler ayıklanıp atılacak demek değildir. Bu gençlerde kendi yeteneklerini sonuna dek işleyecek biçimde ele alınmalıdırlar. Soyut düşünme yeteneği sınırlı ama el becerileri olan gençler sanat ve meslek okullarına yönlendirilmelidirler. Sınav gerekiyorsa normal liselere girişte sınav konmalı, meslek okullarına ortaokulu bitirmiş gençler kolayca girebilmelidirler. Tarih konularını her yıl okutmak yerine 2-3 yılda bir okutmak, gereksiz ayrıntılardan kurtarmak için çözüm olabilir. Müslümanlıktan önce yaşamış krallıkları ezberletmek öğrenciye ne kazandırır? Her konu not korkusuyla okutulabilir ama sevdirilemez, özümsetilemez. Tarih her yıl okutulan ama bir türlü sevdirilemeyen derslerden biridir. Oysa okulda en ilginç biçimde öğretilecek bir konudur. Yıl sonunda birçok genç sınıfı geçer geçmez ilk iş olarak tarih kitaplarını yırtar veya yakar. Çünkü tarih kitapları en yavan ayrıntılarla doldurulmuştur. Türkçe ve edebiyat derslerinde de durum aynıdır. Liseyi bitirip de doğru bir Türkçe ile yazan, okuma beğenisini kazanmış genç sayısı çok azdır. Bu nedenle hiç yeri olmadığı halde yüksek öğretimde devrim tarihi ve Türkçe okutuluyor. Bu durum bile orta öğretimde gençlere yeterli okuma yazma becerisi kazandırılamadığının, Kurtuluş Savaşı gibi yakın tarihimizi öğretemediğimizin bir kanıtıdır, bir acı itirafıdır. Aslında öğrenciler neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu eğitimci yazarlardan daha iyi ayırt ederler. Gence çağdaş Türk edebiyatından örnekler yerine edebiyat tarihi öğretmeye çalışmak da o denli ters ve sakat bir yoldur. Sonuç ortadadır. Türkçeyi doğru dürüst yazamayan lise çıkışlılar üretiyoruz. Ya yabancı dil eğitimi, yıl boyunca okutulan bir yabancı dilden sonuçta genç ne kazanır? Çok az bir yabancı dil bilgisi, bunca yıla ve emeğe karşılık çok anlamsız bir sonuçtur elde kalan. Oysa 3 aylık yoğun bir eğitimle daha üst düzeyde bir yabancı dil bilgisi kazanılabilir. Orta öğretimde yabancı dil öğretilemediği için aileler gelirlerinin çok üstünde bir özveriyle çocuklarını yabancı dil eğitimi veren paralı özel okullara ya da Anadolu liselerine sokmaya uğraşmaktadırlar. Oysa devletin birinci görevi eğitimin düzeyini yükseltmek ve yaymaktır. Bunun için ayrı okul açmak yerine şu uygulamaya geçilmesi kanımca daha uygun olur. Her ortaokulun birinci sınıflarından biri ya da okulun büyüklüğüne göre birkaçı yoğun dil öğretimi veren sınıflara dönüştürülür. İlkokulu bitirenler sınavla bu sınıflara ayrılır. Bu uygulamayla yabancı dil sınıfına seçilme oranı şimdiki uygulamaya göre çok daha artırılmış, hem de tüm il okullarında yabancı dil eğitim düzeyi yükseltilmiş olur. Ezberci öğretime karşı gençlerin direnci daha büyüktür. Gençler ilkokul öğrencilerinden değişik olarak bir konunun, bir bilginin neden gerekli olduğunu sorarlar. Yararına inanmadığı bilgiyi ya ezberler geçer ya da hiç kitap açmazlar. Kuşkusuz her konunun ilginç duruma getirilmesi olanaklı değildir ama acı ilaç içirir gibi gençleri bunaltmak da gerekmez. Öğretim programlarının içeriği yeniden düzenlenirken uygulamanın içinde olan deneyimli öğretmenlerin düşünceleri sorulmalı, anketler aracılığıyla önerileri toplanmalıdır. Öğretim programları eğitim uzmanlarına bırakılmalı, eğitim bakanlar gelip gittikçe değişen yazboz tahtasına çevrilmemelidir. Eğitim fakülteleriyle sıkı işbirliğine girilmeli, araştırmalar yaptırılmalı, araştırma yapanlar desteklenmelidir. Orta öğretimimizin sorunları çok ve karmaşıktır. Orta öğretim çağındaki gençlerimizin okullaşma oranı çok düşüktür. Örneğin lise çağındaki gençlerin %25'inden azı lisede okumaktadır ya da lise dengi meslek okullarındadır. Orta öğretimdeki tüm öğrencilerin ancak %25'i kızdır. Liseleri bitirebilen öğrenci oranı da düşüktür. Örneğin 1957'den beri liseye başlamış öğrencilerden liseyi bitirebilenlerin oranı gittikçe düşmektedir. 1957'de öğrencilerin %72'si liseyi bitirirken 1971'de bitirebilenler %55'e düşmüştür. Başka bir anlatımla liseye başlayan gençlerin %45'i ya başarısızlık ya da okulu bırakma nedeniyle eğitim dışına çıkmaktadırlar. Bu oldukça düşük bir verimdir. Ülkemizde orta öğretim çağındaki okullaşma oranının %25 olmasına karşılık örneğin Almanya'da %58, İtalya'da %79'dur. Orta öğretimde verimin bunca düşük olmasına karşılık lise çıkışlılar üniversiteye yüksek öğretim kapısında yığılmaktadırlar. 1000 nüfus başına düşen teknik okul öğrenci sayısı 2/1 ülke gereksinimini karşılamaktan çok uzaktır. Oysa Fransa'da 16/1, Almanya'da 33/1'tür. Orta öğretimde görev alan öğretmenler sayıca azdır. Kimi dallarda sürekli öğretmen sıkıntısı çekilmektedir. Öğretmenlerin yetişmesi yeterli değildir. Öğretmenlik ancak en sonlarda düşünülen meslekler arasındadır. Bir araştırmaya göre öğretmen okullarındaki öğrencilerin ancak 1/4'ü öğretmenliği isteyerek seçmişlerdir. Öğretmen okullarına çoğunlukla başka okullara girme başarısı gösteremeyen orta ve alt gelir düzeyindeki ailelerin çocukları başvurmaktadır. Eğitim Bakanlığı'na sunulan pek çok yerli ve yabancı uzman raporları yıllardır orta öğretim müfredatının gereksiz ağırlıkta olduğunu vurgulamıştır. Amacın seçkin insan yetiştirmek mi, üretici, yasama dönük bilgilerle donanmış yurttaş yetiştirmek mi olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. İlk yapılacak iş orta öğretim amacının gerçekçi olarak saptanmasıdır. Tüm düzenlemeler bu amaç belirlendikten sonra yapılabilir. Okullarımız yeterli araç ve gereçle donatılmamıştır. Kuramsal ve ezberci öğretimden herkes yakındığı halde kimse bu konuya nasıl yaklaşacağını, nasıl değiştireceğini bilmemektedir. Kökten değişiklik yerine şurada burada yapılan küçük düzeltmelerle yetinilmektedir. Orta öğretimin tek sorunu sınav sorunuymuş gibi her iktidar değişikliğinde ilk el atılan konu bu olur. Orta öğretimin yamalı bohçaya döndüğünü her eğitimci görür ama bohçayı yenilemek düşünülmez. Yeni yama eklenir durmadan. Orta öğretimde amaç konusuna, verim konusuna, daha doğrusu verimsizlik konusuna hiç yaklaşılmaz. Ülkemizde bu saydığımız nedenlerle tutarlı, bilinçli bir eğitim politikası izlendiğini söyleyemeyiz. Ancak politikanın eğitime sürekli karıştırıldığı acı bir gerçektir. Örneğin laik eğitim ülkemizde 1950'lerden beri sürekli bir aşınma süreci içindedir. İmam Hatip okulları sayıca sürekli artış göstermiş, buna karşılık öğretmen okulları çok yavaş bir gelişme izlemiştir. İmam Hatip okulları ülkenin gereksiniminin çok üstünde, neredeyse meslek liselerine yakın sayıda öğrenci yetiştirmektedir. Yüksek öğretimin sorunları da çok ve karmaşıktır. Her şeyden önce eğitim düzeyleri çok değişik liselerden ve yörelerden gelen öğrenciler üniversite kapılarında yığılmaktadır. Yüksek öğretim çağına gelmiş gençlerin okullaşma oranı %10 dolayındadır. Avrupa ülkelerinin çok altında bir orandır bu. Örneğin birçok Batı ülkesinde bu oran %40'ın üstündedir. Oranın düşüklüğüne karşılık üniversiteyi bitirenlerden diplomalı işsizler ordusuna katılanlar çoktur. Liselerimiz gibi üniversitelerimizin de düzeyi çok değişiktir. Orta öğretime özgü birçok hastalık yüksek öğretimin de hastalığıdır. Yeterli öğretim üyesinin azlığı, çağdaş eğitim için gerekli araç, gereç, laboratuvar yetersizliği, kalabalık sınıflarda yürütülen dersler, bunlara öğrencilerin yurt sorunlarını, spor, sanat ve toplumsal etkinlikler için gerekli olanakların yokluğunu ekleyebiliriz. Tüm bunların sonucu yüksek öğretimde araştırma ve yayın nicelik ve nitelik bakımından çok yetersiz kalmaktadır. Öğrenci danışmanlığı hizmetleri çok az üniversitede verilebilmektedir. Genel olarak öğrenci-öğretim üyesi diyaloğu zayıftır. Demokrasi ile aile yapısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Baba otoritesinin katı olduğu ataerkil yapılı Asya toplumlarında demokrasiye hiç geçilmemekte, geçilse de sık sık kesintiye uğramaktadır. Ülkemizde tanık olduğumuz gibi böyle toplumlarda demokratik önderlik kısa sürede değişmez başkanlığa dönüşmekte ve demokrasi yozlaşmaktadır. Partilerde görev alanlar da önderi putlaştırmaktadırlar. 600 yıl süren katı hiyerarşik bir düzende kulluk etmeye alışmış bir toplumun demokrasiyi kısa sürede benimsemesi düşünülemez. Eğitimsizlik ve geri kalmışlık gibi başka etkenler de sıralanabilir. Bizce demokrasi önündeki en büyük engel aile yapımızın katı ataerkil niteliğini sürdürmesidir. Bu nedenle evlere girmeyen demokrasi toplumda da sürekli olamamaktadır. Bu yönde epey yol aldığımız da söylenebilir. Kentlerin çekirdek aileleri çağdaş demokratik aile özelliklerini daha kolay benimsiyorlar. Ancak nüfusun yarısından çoğunun yaşadığı köylerde ve kasabalarda aile yapısı pek az değişmiştir. Demokratikleşme sürecini hızlandırmanın bir yolu da okulda demokratik yaşamı yerleştirmekten geçer. Öz yönetime alışmış, takım içinde görev yapabilen, toplu çalışmada sözü dinlenip oya alınan gençler büyüdüklerinde kendi kuracakları yuvada daha demokrat ana baba olabilirler. Eve giren demokrasi anlayışı topluma yayılıp kök salabilir. Böyle yetişen bir genç uyuşuk bir kul değil, haklarının ve özgürlüğünün bilincine varmış bir yurttaş olur. Bu nedenle gençlerin okul yaşamına daha etkin olarak katılmaları sağlanmalıdır. Bu, öğrencilerin düşünceleri alınarak, özgür tartışma ortamı yaratılarak başarılabilir. Hem sınıf içinde hem dışında öğrenci gençler gözünü kapayıp ödevini yapan edilgin, alıcı öğrenci durumundan çıkarılmalıdır. Öğretmenlerin kılavuzluğunda ve denetimleri altında kendi işlerini kendileri yürütme olanağı bulmalıdırlar. ABD'de liselerde yüzlerce değişik kola ayrılan gençler kendi ilgilerine uygun görevler alıp bağımsız çalışma alışkanlığı kazanırlar. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Ülkemizde köy enstitüleri çalışarak, yaparak öğrenme ve etkin katılım ilkelerinin en başarılı örneklerini vermiştir. Orada öğretmen konuşan, öğrenci dinleyen kişi durumundan çıkarılmış, öğretim dinamik bir etkileşim içinde yürütülmüştür. Gençlere özgürce tartışma, deneme ve yeteneklerine göre ayrı eğilim olanağı verilmiştir. Hiçbir öğrenci okuldaki çeşitli etkinliklerin dışında bırakılmamıştır. Böylece yalnız en başarılı öğrenciler değil, daha az yetenekliler de kendilerini kanıtlayacakları bir alan bulmuşlardır. Öğretimde başarısızı eleyip başarılı olanları öne çıkarmak değil, herkesin yeteneğini sonuna dek işlemek amaç edinilmiştir. Küme çalışması topluca çalışıp uygularken öğrenmek ilkesi işlenmiş, gençlerdeki öğrenme isteği sürekli canlı tutulmuş, onlarda aslında var olan coşku ve başarma isteği ustaca yönlendirilmiştir. Gençler bütün gün sıralarda tutulmamış, en az yarım günleri uygulamaya ayrılmıştır. Küme çalışmasında gençler sorumluluk almayı, bir işi sonuç alıncaya dek yürütmeyi öğrenmişlerdir. Bu eğitim yöntemi gençlik çağının özelliklerine de uygun düştüğü için başarılı olmuştur. Çünkü gençler işe, uygulamaya, deneye ve eyleme dönüktürler. Onların katlanamadığı tek şey edilgin durmaktır. Güçleri ve coşkuları iyi yönlendirildiğinde gençlerin özverisinin ve çalışma isteklerinin sınırı yoktur. Yeter ki yapılan iş ilgilerini çeksin ve yararına inansınlar. Atatürk 1920'lerden beri eğitimle ilgili her konuşmasında yaşama dönük eğitimi, iş üstünde eğitimi vurgulamıştır. Bilginin gereksiz süs olmaktan çıkarılmasını savunmuştur. Atatürk bu konuşmalarıyla ileride gerçekleştirilecek olan köy enstitüleri gibi eğitim kurumlarını müjdelemiştir. Atatürk'ün özlediği çağın gereklerine ve toplumsal gereksinimlerimize uygun eğitim köy enstitülerinde gerçekleşmiştir. Bu eğitim kurumları dünyanın hayranlığını kazanmış gelişen ülkelere örnek diye gösterilmiştir. Köy enstitüleri bir daha diriltilemezler ancak orada uygulamaya konan eğitim ilkeleri geçerliliklerini korumaktadır. Atatürk'ün yıllar önce 1924 yılında öğretmenlerden isteği şudur. Öğretmenler, hiçbir zaman unutmayınız ki Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister. Bu amaç eğitimde her çağ, özellikle demokratik düzeni kurmak ve yaşatmak isteyen her toplum için geçerli bir amaçtır. Bu amaç ancak okullarımızda özgür öğretim ortamı sağlanarak gerçekleşebilir. Öğrencilerin serbestçe tartıştıkları, deneme yaptıkları, öğretmenleriyle rahat diyalog kurabildikleri okullarda başarılabilir. Öğrencinin öğretimde edilgin durumdan çıkıp okul yaşamına etkin olarak katıldıkları zaman ulaşılır bu amaca. Bu ortamın yaratılması olanaklara ve paraya bağlı değildir. Köy enstitülerinde başarıldığı gibi yeni bir yaklaşım ve coşku gerektirir. Amaca en kısa yoldan ulaştıracak ilke ve yöntemlerin iyi belirlenmesine bağlıdır.